Ayrım 27, sayfa 236. Esir Şehrin Fedaileri. Taylan Sorgun. Salih Reis'in öfkesi. Balıkçı Salih Reis, Mavnacılar Teşkilatı'nın başıydı. Teşkilatı mahsusa da önemli işler görmüştü. Galatasaray Lisesi karşısındaki sokakta belinden tabancasını almak isteyen İngiliz subayına öfkesi dinmek bilmedi. Dayı Maksut ve Yeni Bahçeli durumu anlamışlardı. Balıkçı Salih Reis bir iş eder diye düşünüyorlardı. Balıkçı Salih Reis Haliç'teki adamlarına haber saldı. Yarın gece vazife var, emri gitmişti. Haliç mavnacıları keyiflenmişlerdi. Balıkçı Salih Reis ve adamları mavnacılar gece Beyoğlu'nda işgal devriyesini gözetlemeye başladılar. Salih Reis onlara tabancasının alınmak istendiği yerde ders vermek istemişti. İngiliz devriyesini aynı yerde yakaladı. İşgal devriyesi birden etraflarının sarıldığını gördü. Balıkçı Salih Reis'in ve ötekilerin namluları işgalcilerin üzerine çevrilmişti. Balıkçı Salih Reis başıyla işaret verince bir takacı devriyenin silahlarını toplamaya başladı. Adamlar da yürek Selanik. İş bitmişti. Salih Reis cebinden bir zarf çıkardı, üzerine İngiliz kralına diye yazmıştı ve mektupta şunlar vardı. Kral Hazretleri selam ederim. Bizim silahımızı alacak padişah yoktur. Lakin bizim silah almak kuvvetimiz vardır. Baki selamlar. Sonra gidip Dayı Maksut ile öteki komutanlarına tekmil verdi, iş tamamdı. Dayı Maksut ve yanındakiler kahkahaları patlattılar. Ertesi gün işgal yüksek komiseri Harbiye nezaretine ve işbirlikçi sadrazam damat Ferit'e protestoyu dayadı. Tabii işbirlikçi sadrazam küplere binmişti. Polise yakalayın emrini verdi. Lakin polisler de Salih Reis'i bilirlerdi. Şöyle bir aradılar, yoktu. Harbiye nezaretinde ise genç savaş subaylar arasında bir laf dolaşmaya başlamıştı. Kralına selam ederim deyip kahkahayı patlatıyorlardı. Tabii ardından ah bir önümüze düşen olsa dertleşmeleri geliyordu. İşgal İstanbul'u, esir İstanbul, beyaz sakallı bir dede, torununun elinden tutmuş Beyoğlu'nda yürüyordu. Çatılardan aşağıya emperyalizmin bayrakları inmekteydi. Birden beyaz sakallı yaşlı dedenin önünde iki işgal askeri dikildi. Yakasından tutup o işgal bayrağını öptürür gibi yaptılar. İhtiyar adam direndi ama bayrağı ağzına sürdüler. Beyaz sakallı dedenin gözlerinden yaşlar o sakalının üzerine binbir keder ve kahırla aktı gitti. Zaman o zamandı. Beyaz sakallı dede ağlarken ve kahrederken Ali Kemal gibileri emperyalistlerin dalkavukluklarını yapmaktaydılar. Zaman o zamanlardı. Lakin zamanı gelince ve Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da milli mücadele ve Anadolu ihtilalini başlatınca kim bilir beyaz sakallı Türk dede ne mutlu olmuştu. Türk ordusu emperyalizmin üzerine şimşekten de daha hızlı inmeye başlamıştı. Yüzbaşı Sadi Bekir Ağa mahpushanesinin salonunda kahvaltı edenlere çizmesinin goncuna soktuğu gazeteleri gizliden vermişti. İttihatçılardan Enver Paşa'nın bile karşısında izin almadan oturamadığı Kara Kemal Bey, Nisan ayının son zamanı, 1919, hal ve vaziyet şöyle. Yedi düvel armadası payitaht limanında demirli, esaret çökmüş payitahta, Anadolu'muza, saray ve hempoları keyiflerinde, derken öteden ses ulaştı. Kaç arkadaşımızı da salıncağa bindirdi damat Ferit, lakin bilmez ki oyuncaktır bu bizler için. Yüzbaşı Sadi sonra gitti, hatıratına ekledi bunları. Zeybek yürüyüşü. Balıkçı Sadi Reis, Miralay Galatalı Şevket, Yüzbaşı Dayı Maksut, teşkilatı mahsus Hacı Ahmet Hilmi Bey'den almıştı emri. Baskın vereceklerdi Şile yolundaki bir yere. Şile de esirdi. Düşman zabitleri yedi düvel ile ortaklık yapan para düşkünü üç tüccar alem yapmaktaydılar orada. Balıkçı Salih Reis, Kehribar Ali, Rumelili Deli Ömer, Zeybek, Deli Zeybek usulca yanaşacak, kuş dahi duymamalı ayak sesini sonra baskın emrini verdi. Usulca yürümekteler, çiftliğin otları, çalıları arasında. Balıkçı Salih Reis, Deli Zeybek'in yürüyüşüne baktı, düşündü. Dağ adamı, Efe baskınlarında bilmiş olmalı bu yürümeyi, çıt yok. Çalının üzerinden ayağı yerden yukarı geçer sanki. Kehribar'a baktı, düşündü. Bu çocuk daha dünkü zamana kadar İstanbul'a bıçkın namus almıştı. Şimdi düştü memleket sevdasına. Az sonra Şile'den duyuldu silah sesleri. Ertesi gece esir İstanbul'a çökmüştü yine karanlık. Sokaklardan çekmişti ellerini ayaklarını İstanbul Türkleri. Yedi düvel askerleri, zabitleri, Türk olmayanlara kalmıştı şehir sokakları, caddeleri. Beyoğlu'ndaki eğlence yerleri şen şakrak. Miralay Galatalı Şevket, Yüzbaşı Dayı Maksut, Doktor Fahri, Gebze'den inen Yüzbaşı Yenibahçeli Şükrü, gizli merkezlerden Balıkçı Salih Reis'in Haliç'teki evinde baskını dinlediler. Miralay Şevket, o herifi getirdi mi? Salih Reis aşağıda mahzende. Sonra eski jurnalcinin cebinden çıkan kağıtları verdi Miralay Şevket'e. Miralay Galatalı Şevket baktı listeye. Yedi düvelde kendini kiraya vermiş rezil takımı diye söylendi. Yüzbaşı Dayı Maksut listedeki bazı isimlerin yanına birer çentik koydu, Salih Reis'e uzattı. Salih Reis anlamıştı ki çentikliler gönderilecek öteki tarafa. Üsküdar'ın meydanı. Nihat Hala yanında Selvinaz ile Ayazma'dan Üsküdar meydanına indi. Güvercinleri sanki beklemekte. Selvinaz'dan buğday torbasını aldı, güvercinlere saçmaya başladı. Caminin civarındakiler de tanırlardı Nihat Hala'yı. Nihat Hala limana baktı, söylendi. Şu yedi düvel donanmasının gittiğini görmeden canımı alma Allah'ım. Martılara baktı yeniden. Siz de ben gibi dertlisiniz zahir. Nerede eski şarkı gibi çığlıklarınız? Özledik. Lakin esir vatanda şenlik mi olur? Ayazma'daki konağına dönerken harpte bir bacağını kaybetmiş Yüzbaşı Salih Bey'i gördü. Yavaşça, akşam Yüzbaşı Maksut Bey, Miralay Şevket Bey gelecekler. Beykoz Üsküdar başları da size de haber ulaşacaktı. Koltuk değneğine dayanmış Yüzbaşı Salih. Ulaştı haber hala. Nihat Hala ardından baktı Selvinaz'a. Bir bacak kalmış cephede amma ve lakin, sanki yine düşman üstüne gider halde Salih Bey, dedi. Konaktaki karar. Gece bastı, Nihat Hala'nın konağına ulaştılar bir bir. Şaşırtma vererek gelmişlerdi, ittihatçı usulü. Çünkü takipte olmaları ihtimali vardı, gelenler tamamdı. Yüzbaşı Salih Bey gamlı. Haydi diyelim ki Mustafa Kemal Paşa boş durmaz. İstanbul işi ayrıdır. Bana göre İstanbul'un işinin ardında yeni cepheler açmak vardır. Siz hepiniz cephelere gideceksiniz. Ben mahzun kalacağım burada. Koltuk değneğine baktı. Yüzbaşı Dayı Maksut Miralay Arif'e yavaştan cephelerde ateş çemberlerinden geçti. Lakin şimdi gözleri dolar, yeni cephe yok olmayacak diye. İlhan Bey'in makinası gece geç saat teşkilatı mahsusacı Ahmet Hilmi Bey bir küçük sandıkla geldi. Birbirlerine baktılar nedir diye. Dayı Maksut hafif güldü. Telgraf makinesi değil mi Ahmet Hilmi Bey? Ahmet Hilmi öyledir. Paşamı söylemişti ya. Şaşkınlık, birbirlerine baktılar. Miralay Arif Bey söyledi makinenin icabına. Mustafa Kemal Paşa'nın emridir. Nihat Hala mahzenine kurulacakmış. Doktor Fahri, İstanbul teşkilatı için buna lüzum yoktur. Acaba emir nedendir? Lakin elbette vardır Mustafa Kemal Paşa'nın bildiği. Evet, Salih Yüzbaşı. Yüzbaşı Dayı Maksut koltuk değneği yanında oturmakta olan Yüzbaşı Salih'e, cepheye gidemem diye gamlanırdınız. Siz harp haberleşmesini, şifre işlerini iyi bilirsiniz. Bu telgraf makinesi merkezinin başında bulunacaksınız. Mustafa Kemal Paşa'ya söz vermiştik sizden. Son cepheden bilir adınızı. İdama götürseler sır vermez demiştir zatınız için. Nihat Hala sabaha karşı hatıratına bunları yazarken yaprağın üzerine Nisan 1919 tarihi de koymuştu. Sonra defteri yedi düvel arasa da bulamayacakları yere sakladı. Zaten baskın maskın oldu mu yakarım konağı derdi hep Selvinaz'a. Aradan birkaç gün geçmişti. Yüzbaşı Dayı Maksut'un telgrafçı çavuşu makineyi kurmaya gelmişti. Kuruldu, üzeri örtüldü sıkı sıkıya. Ve esir şehir. Esir şehrin Türkleri, sokaklarda harpte ayaklarını kollarını kaybetmiş zabitler, askerler. Yoksul İstanbul Türkleri, Türk kadınları, iki tas çorba parası için yüzüklerini, bileziklerini vermekteler rehine. Şehit çocukları, ayakları çıplak, yamalı gömlekleri ve millici gazeteleri satan çocuk, düşman zaptiyesi gördü mü hançerisini yırtar gibi bağırmakta. Lakin sansür dairesi var damat Ferit'in. Çocuğun gömleğinin içinde millici beyannameleri, bildiklerine vermekte gizliden beyannameleri. Ve esir şehir İstanbul, esirliğe düşmüş Anadolu toprakları. Akşam güneş batarken o sahne manzarası yoktu artık limanın. Düşman donanmasının dumanları kaplardı mavi deniz ufuklarını. Asmalı mescit sokağındaki gramofonlardan gamlı şarkı sesleri, geride bırakılmış sevdalar. Kehribar Ali meşin bilekliğinin takıldığı elindeki bardağı sıktı hınçla. Mustafa Kemal Paşa esir şehir İstanbul'un Bekir Ağa bölüğü mahpushanesindeki eski arkadaşlarını o gün de ziyaret etti. İttihat ve Terakki'nin bütün tanınmış isimleri mahpushanede esirlik zamanlarını yaşamaktaydılar. Nemrut Paşa Harp Divanı tevkifata doymamıştı. Millicilik sanki suçtu. Daha da aranmakta olanlar vardı. Mustafa Kemal Paşa o harbiye nezaretinde Şakir Paşa ile görüştükten sonra Albay İsmet Bey'e de uğradı. Harbiye nezaretindeki genç zabitler kendi aralarında fısıldaşmaktalar. Mutlaka bir şey yapacak. Bu bataktan bizi kurtarsa kurtarsa o kurtarır. Lakin ne zaman? Esir şehir ve Şişli. Mondros'un esir şehri İstanbul. Şişli konaklarında hayat bir başka. Yüzbaşı Dayı Maksut Doktor Fahri, Teşkilat-ı Mahsusacı Ahmet İlmi, Mustafa Kemal Paşa'nın Şişli'deki evinden gece vakti çıktılar. İstanbul Teşkilatı raporunu vermişlerdir yine. İtalyan komutan Rolletto'ya verilmiş konağı geçtiklerinde bir konaktan dışarıya taşan müzik seslerini duyduklarında bin bir kahır içine düştüler. Konak zengin tüccarlardan birine aitti. Doktor Fahri esirlik bir yanda, aslının neslini inkar bir yanda diye söylendi. Akşam erkanı harp miralayı Galatalı Şevket ile konuşurlarken Dayı Maksut bir şey yapmalı ki aleme ibret olmalı diye odada geziniyordu. Ve fedailer baskını. Balıkçı Salih Reis yanında Rumelili Deli Ömer, Deli Zeybek, Zeybek, Kehribar Ali bir gözünü cephede vermiş kör çavuş ile geceleri Şişli konakları önlerinde dolaşmakta. Beklemekte ki bir konaktan eğlence sesleri gelsin. Vakit gece yarısını geçti ve bir konak ve şen şakrak kahkaha sesleri açık panjurlardan dışarı taşmakta. Kapı önünde nöbette iki düşman askeri ve birden alınlarına dayanan silahla durak aldılar. Bağlandı elleri ayakları ve hemencecik ara sokakta kör bir yere konuldular. Başlarında kör çavuş beklemekte. Balıkçı Salih Reis, Kehribar Ali, Rumelili Deli Ömer, Zeybek Deli Zeybek bir adımda sanki tırmandılar salona çıkan merdivenleri. Hepsinin belindeki Trablus kuşaklarındaki silahların kabzaları görülmekte. Salih Reis ben demeden davranmak yok emrini vermişti. Salondaki kahkahalar birden kesildi, ellerdeki şampanya kadehleri düştü yerlere ve hayretle açılan gözler baktılar gelenlere. Balıkçı Salih Reis, telaşa düşmeyiniz, bir fenalık yapacak değiliz, dokunmayız sizlere. Amma ve lakin bu baskınla anlatmak isterim ki zatınızlara memleket işgalde. Limanda düşman gemileri, zırhlılar, caddelerde yedi düvel bayrakları. Velakin siz buralarda eğlencedesiniz. Demek isterim ki bu sözler yeter, gayrısını siz düşünün. Vicdanlarınıza bakın, dinleyin. Balıkçı Salih Reis baskından çıktıktan sonra kendilerini bekleyenlere ulaştı. Dayı Maksut'a anlattı olanları. Ertesi günün akşamına doğru bir haber geldi. İstanbul Teşkilatı merkezine damat Ferit'in yanına yerleştirilmiş teşkilat mensubu getirmişti haberi. Sadrazam damat Ferit bir güzel azar yemişti İtalyan komutan Roletto'dan. Damat Ferit odasında dört dönermiş. Ah bu milliciler yedi düveli kızdırmaktalar diye. Telgraf makinesi. Esir İstanbul zamanları sürmekte. Nihat hala konağının mahzenine indi. Bir sandık içinde getirilen telgraf makinesinin tozlarını sildi. Selvinaz beklemekteydi ki telgraf makinesinden sesler geliversin. Nihat hala telgraf makinesine bakmakta, sanki yeni doğmuş bir çocuğa bakar gibi. Ve tozlarını alırken telgraf makinesi sandığını düşünmekte. İyi haberler için tıkırtıları ne zaman çıkar? Ve sonra yeni doğmuş bir bebeğin kundağını örter gibi örttü telgraf makinesinin üstünü. Selvinaz başkaca örtüler koydu, baskın olursa ele geçmesin diye. Nihat halanın konağının etrafında dolaşmaya başlamıştı damat Ferit Zaptiyelere. Sabiha Sultan'ın sevdası. Pera Palas Oteli müdürü Monsieur Martin'in eşi Doktor Fahri ile ahbap olmuştu. Monsieur Martin oteldeki toplantıları teşkilatın adamı Doktor Fahri Bey'e haber veriyor, mühim olanlar da Mustafa Kemal Paşa'ya ulaştırılıyordu. Doktor Fahri o gün akşam üzeri yeni haberler almak için Pera Palas'a uğradı. Monsieur Martin ile konuşuyordu ki, Monsieur Martin'in eşi, haberiniz vardır sanırım, Padişah Sabiha Sultan'ı Mustafa Kemal Paşa ile evlendirmek istermiş. Araya Salih Fransa Bey'in eşini de koymuşlar. Geçenlerde buradaki çayda konuşuldu. Doktor Fahri bir kahkaha patlattı. Böyle bir zamanda böyle bir izdivaç. Mustafa Kemal Paşa'nın çok işleri vardır. Lakin zaten öteden beri de saraya hep başka türlü bakar, hiç sevmez. O gece Mustafa Kemal Paşa Doktor Fahri'den raporları alırken bu bahis bitmişti. Teşkilat üzerine yeni haberler konuşuldu. Lakin İstanbul Sosyetesi Sultan'ın aşkını konuşmaktaydı. İstanbul esirdi ve artık Anadolu şehirleri de bir bir esir olmakta ve tümden Anadolu esir şehirlerini yaşamaya başlamakta. Balıkçı Sadi Reis Rumeli Deli Ömer ile birlikte bir vazife için Galata Köprüsü'nden geçerken aslında neslini kaybetmemiş İstanbul Türklerinin limandaki donanmaya hışımla baktıklarını gördü ve sanki bir yangın bütün yüreklerini sarmıştı. Fesini geri itmiş bir bıçkın tanırdı balıkçı Salih Reis'i. Birden toparlandı, hürmet haline geçti. Reis, şu donanmayı biz yüz geri etmedik mi Çanakkale'de? Şimdi ne olmakta? Salih Reis bilirdi o bıçkını. Yarın bana gel dedi, bir adres verdi. Ertesi akşam İstanbul'un namlı bıçkını da silah ve bayrak ve Kur'an üzerine yemin ederek teşkilata katıldı. Gözü pek bir bıçkındı, namı vardı. Salih Reis'in yanında çok vazifeler yapacaktı. Doktor Münir ve paralar. Esir gecelerden birisi daha yaşanırken Doktor Münir Bey'in evinde toplanmışlardı. Eski günlerden bahis açılınca Patriot Ömer yine o hadiseyi anlattı. Hani Hürriyet ve İhtilaf fırkasından kumarbaz herif iddiatçılar için kötü sözler etmişti ya kumar masasında. İşte bu Doktor Münir herifi Galata'daki kumar masasında bir güzel soymuş. Pantolonunu bile almıştı. Sonra da herifin paralarını yığmıştı. Bir iki kolluya hamala vermişti. Köprü üzerinde yetişin alın bunları. Dümbük herifin parasıdır diye nasıl da dağıtmıştı. Sonra birden kestiler gülmeyi ve esir şehrin kederi çökmüştü oraya. Doktor Münir'in rezil ettiği herif saray jurnalcilerindendi. Çengelköy'de teşkilatlanma başlatıldı. Doktor Fahri Çengelköy teşkilatlanması gözlemcisi vazifesini de almıştı. Piyade binbaşı Cemil Bey kısa zaman içinde Çengelköy'de demir gibi bir teşkilat kurdu. Yüzbaşı Dayı Maksus zaman zaman Mustafa Kemal Paşa'ya teşkilatlanma çalışmalarını gizliden anlatmaktaydı. Mustafa Kemal Paşa binbaşı Cemal'in adını duyunca çok iyi çocuk, binbaşıyı bilirim, vatan sevgisi ölçülemez kadar yüksektir, selamlarımı söyleyin demişti. Dayı Maksut bunu yüzbaşı Yenibahçeli Şükrü ve Doktor Fahri'ye aktardı, hepsi de memnundu. Mustafa Kemal Paşa'nın ne yapacağını tam olarak bilmiyorlardı ama teşkilatlanma yapıyorsa mutlaka bir şey de yapacak demekteydiler. Üsküdar Paşa Kapısı o zaman da ünlüydü. Oradaki işbirlikçi bir bakkalın işi bitirilmişti. Lakin biri daha vardı ki Üsküdar kahvelerinde İngiliz metiyesi yapmaktaydı. Yeni düvel askeri geldi. Artık sırtımız yere gelmez gibisinden konuşup duruyordu. hainlik damgasını yemişti. Sıra işinin bitirilmesine gelmişti. O iş binbaşı Cemal Bey'in ve adamlarına düştü. Bir gece paşa kapısı köşesinde beklediler. İşbirlikçi Sait gece evine gidiyordu. Birden önünde durdular. Bir silah sesi geceyi parçaladı. Ertesi sabah bir baktılar ki işbirlikçi yerde yatmaktadır. Göğsünde bir mektup şöyle yazmaktaydı. Yedi düvelciydi. Cezasını aldı. Bu ibret olsun. İş kapanmıştı. Fali Rıfkı Atay o zamanları yaşamıştı, istilaları gördü, Suriye cephesinde Cemal Paşa karargahında bulundu, İzmir'in işgal zamanlarını yaşadı, İstanbul teşkilatlanması içinde olanlar sonra Yenibahçeli'nin tuttuğu Gebze Boğazı'ndan Anadolu'ya geçtiler, kim bilir kaçı şehit oldu. Fali Rıfkı Atay 22 Eylül 1922 günlü yazısında bir bölümünde şöyle yazacaktı. 2,5 sene evvel bizim hepimizin gönüllerimizde gizli gizli yanan büyük ızdırap Mustafa Kemal'de infilak etti. Dahilerin, kahramanların hususiyetleri budur. Şimdi sonbaharın keskin rüzgarlarında Sakarya'dan ta Balıkesir'e kadar adım adım istilanın ve esaretin meşhum baykuşunu boğmaya uğraşan gaziler, vatanda ve gurbette bütün Türkler kazanılan zaferle mest olarak yaşamaktadır. 27. ayrımın sonu. Sayfa 244.